Ayrım 50.
Gerçekten yalnız kalması, başka deyişle kendi kendisiyle baş başa kalması ise hiçbir zaman söz konusu değildi. Zaten bilginin özelliği budur. O aynı anda olabildiğince çok konuya eğilebilmek için yalnız yaşar. Sanki o koşullarda tek bir konuyla bile baş başa kaldığında gerçekten kendi olabilirmiş gibi. Büyük bir olasılıkla Peter'in gözleri yorulmuştu. Kim bilir, belki çalışırken ışığı yeterli değildi. Belki de alışkanlığını ve doktorlara karşı olan küçümseme duygusunu yenip bir doktora gitmiş, doktor da gözlerini kesinlikle koruması ve dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Günlerce sürecek bu tür bir dinlenme Peter'i yıkabilirdi. Hasta gözlerinin yerine kulaklarını kullanıp müziğe ve insanlara kulak verecek yerde, insan sesinin çeşitli tonlarından daha zengin bir şey düşünülebilir miydi? Hiç kuşkusuz kitaplarının önünde geziniyor, gözlerinin iyi niyetinden kuşkuya düşüyor, onlara yalvarıyor, sövüp sayıyordu. Büyük bir dehşetle çocukluğundaki o bir günlük körlüğünü anımsamış, bir kez daha ve uzunca bir süre için kör olabileceği korkusuyla titremiş, kendinden geçmiş, çaresiz kalmış, düşünülebilecek en haşin ve gururlu insan olduğu için de komşularından, tanıdıklarından ya da başkaca birinden yardım istemezden önce kardeşini çağırmıştı. Onu bu körlükten kurtaracağım diye karar verdi George. Bugüne dek hiçbir tedaviyi bu denli kolay bulmamıştım. Yapmam gereken 3 şey var. Peter'in gözlerini iyice muayene etmek, evindeki aydınlatma durumunu gözden geçirmek, sonra da ortada korkmak için gerçekten neden yoksa kardeşini korkularının yersizliğini inandıracak dikkatli ve sevecen bir konuşma yapmak. Kendisiyle kaba biçimde konuşmuş olan kör adama sevecenlikle bakıp varlığından ötürü ona içinden teşekkür etti. Telgrafı doğru yorumlayabilmiş olmasını bu adama borçluydu. Duyarlı bir insan açısından her karşılaşma duyguların ve anıların uyanmasına yol açtığından yararlı ya da zararlı olur. Tutkusuz insanlar ise gezici kalıplardan farksızdırlar. Ne dolabilirler ne de taşabilirler. Donmuş kaleler gibi yeryüzünde gezinir dururlar. Neden hareket ederler? Onları harekete geçiren ne olur? Birer hayvan olarak dolaşıp durmaları salt rastlantıdır. Gerçekte bitkilerden ayrılır yanları yoktur. Başları kesilse bile yaşamlarını sürdürebilirler çünkü kökleri vardır. Salt, bitkilere uygun düşen Stoa felsefesi hayvanlara karşı bir ihanettir. Onun için hayvan olmaya bakalım. Kökleri olan koparıp atsın onları. George, trenin kendisini neden bu denli hızla götürdüğünü bilmekten mutluluk duyuyordu. Bir kör gibi hiç düşünmeden binmişti trene. Sonra bir kör gibi çocukluğunu düşlemişti. Trene bir kör adam binince lokomotif de yönünü bulmuş, bir körün iyileşmesine götüren yolda ilerlemeye başlamıştı. Çünkü bir ruh doktor açısından Peter'in gerçekten kör olmasıyla yalnızca körleşmekten korkması arasında bir ayrım yoktu. Bu noktada uyuyabilirdi artık. Hayvanlar eğilimlerini en uç noktaya değin götürdükten sonra bu sivri ucu kırıverirlerdi. En sevdikleri şey hızlarının uğradığı değişimlerdi. Doyana dek yerler, yorulana dek de sevişirlerdi. Dinlenmelerini uyku düzeyine çıkarırlardı. Çok geçmeden George da uykuya daldı. Kitap okuyan kadın satırlar arasında dolaşırken George'un başına dayamış olduğu güzel ellerini belli belirsiz okşadı. George'un onun sesine kulak verdiğini düşünüyordu. Bazı sözcükleri özellikle vurguluyordu. Ne denli mutsuz olduğunu George anlasın istiyordu. Bu yolculuğu asla unutmayacaktı. Biraz sonra inmek zorundaydı. Kitabı bir anı olarak burada bırakacaktı. Bütün istediği George'un bir kez bakmasıydı. İlk istasyonda indi. Kocasını önünde yürütüyordu. Başka zamanlar kendisi önden giderdi. Kapıya vardığında soluğunu tuttu. Arkasını dönmeksizin, kocası onun hareket etmesine kızardı çünkü ve her şeyi göze alarak "Hoşça kalın" dedi. Yıllardır içinde saklamaktaydı bu tonda bir konuşmayı. George karşılık veremedi. Kadın mutluydu. Sessiz sessiz ağlayarak ve kendi güzelliğinden hafif esirgeşmiş durumda kör adamın trenden inmesine yardım etti. Kendini zorlayarak George'un kompartımanına, sezgilerinin George'u baktırdığı pencereye bakmadı. Baksaydı George'un gözündeki yaşları görebilirdi. Utanıyordu. Roman George'un yanındaydı. George uyuyordu. Sabah olduğunda yıkandı. Akşam ise gittiği yere varmıştı. Çok lüks olmayan bir otele indi. Gazetelerde ve geri kalan herkesin zararına ısrarla piyasaya sürülen bir düzine bilim adamı arasında yer aldığından daha büyük bir otele indiği takdirde çevrede heyecan uyandırabilirdi. Kardeşini gece vakti rahatsız etmemek için ziyaretini ertesi günü erteledi. Sabırsızlığın verdiği tedirginlikten kurtulmak için operaya gitti. Mozart da emin ellerdeydi. Gece düşündüğü iki horoz gördü. Büyüğü kırmızı ve zayıf, daha küçük olanı ise bakımlı ve kurnazdı. Dövüşmeleri uzun sürdü. İnsana düşünmeyi unutturacak denli heyecanlı bir dövüştü. Görüyorsunuz ya dedi izleyicilerden biri. İnsanlar ne hale geliyor burada? İnsanlar mı diye öttü küçük horoz. Ne insanı? Bizler horozuz. Dövüş horozları. Alay etmeyin bizimle. İzleyici geri çekildi. Giderek küçüldü. Ansızın onun da yalnızca bir horoz olduğunu gördüler.
Ama korkak bir horoz dedi büyüğü.
Artık kalkma zamanı geldi. Küçük horoz razı oldu. Dövüşü kazanmıştı. Uçup gitti. Kırmızı horoz orada kaldı. Giderek büyüdü. Rengi de giderek daha parlıyordu. İnsanın gözlerini acıtıyordu. Bu sırada gözler açıldı. Pencerede dev bir güneş vardı. George acele hazırlandı ve bir saatin içinde Ehrlich Caddesi 24 numaradaki binanın önüne geldi. Neredeyse soylu bir görünümü vardı yapının. Karakterini yitirmişti. George 4. kata çıkıp zili çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Üstünde kolalı mavi bir etek vardı, sırıtıyordu. George neredeyse bir tuhaflık mı var diye kendi üstüne başına bakacaktı ama kendini tutup sordu. Kardeşim evde mi? Kadın hemen sırıtmayı bıraktı. Gözlerini karşısındakine dikip rica ederim. Burada kardeş mardeş yok dedi.
Adım Profesör George Kien.
Kardeşim Doktor Peter Kien'i arıyorum. 8 yıl önce burada oturuyordu. Taşınmışsa yeni adresini burada kimden öğrenebileceğimi söyleyebilirsiniz belki. Hiçbir şey söylemesem daha iyi. Ama ta Paris'ten geliyorum. En azından burada oturup oturmadığını söylersiniz herhalde. Rica ederim. Halinize şükretmelisiniz. Neden şükredecekmişim? Herkes aptal değildir. Hiç kuşkusuz. İstense neler anlatılabilir? Kardeşim hasta mı acaba? Ama ne kardeş? Utanmalısınız öyle bir kardeşiniz olduğu için. O halde söyleyin bir şey biliyorsanız. Söylemekle ne geçecek elime?
George bozuk para çantasından bir madeni para çıkardı, kadının kolunu yakaladı, parayı kendiliğinden açılıveren avucuna tatlı bir ifadeyle bastırdı. Kadın yine sırıtmaya başlamıştı. Şimdi kardeşim hakkında bildiklerinizi söyleyeceksiniz değil mi? Herkes söyleyebilir. Peki?
İnsan ansızın ölebilir.
Biraz daha lütfen. Kadın omuzlarını kaldırmıştı. George madeni bir para daha çıkardı. Kadın da öteki elini uzattı. George kadının eline değecek yerde parayı yukarıdan avucuna bıraktı. Kadın o halde ben gidebilirim diyerek George'un yüzüne kötü kötü baktı. Kardeşim hakkında ne biliyorsunuz? Aradan 8 yıldan çok geçti ama önceki gün her şey ortaya çıktı. Peter 8 yıldan bu yana hiçbir şey yazmamıştı.
Telgraf ise önceki gün gelmişti.
Kadın bir şeyler biliyor olmalıydı. George kadın daha çabuk anlatsın diye peki siz ne yaptınız diye sordu. Polise gittik. Dürüst bir kadın bu durumda hemen polise gider.
Tabii tabii. Kardeşime yaptığınız yardımlardan ötürü çok teşekkür ederim.
Polisler çok şaşırdılar. Peki ne yaptı kardeşim?
George kafası biraz karışık olan kardeşinin geri zekalı polislere gözündeki rahatsızlığı anlatırkenki halini gözünde canlandırmaya çalışıyordu.
Hırsızlık yaptı. Yürek diye bir şey yok ki adamda.
Hırsızlık mı yaptı?
Öldürdü kadını. Ama benim suçum ne bunda? İlk karısıydı. İkinci karısı ise benim. Parçaları sakladı. Kitapların arkasında yeterince yer vardı. Hep hırsız derdim. Ama önceki gün katil olduğu ortaya çıktı. Ben de rezil oldum. Nasıl bu denli aptal olabilmişim? Hep söylerim insanlar bu denli aptal olmamalı diye. Ama ne yaparsınız? İnsanlar böyle. Ne çok kitap diye düşünürdüm hep. Sonra ne yapar bu insan 6 ile 7 arasında? Cesetleri kesip biçiyormuş ne yapacak? Parçaları oraya buraya taşımış da kimse farkına varmadı. Hesap cüzdanını da çaldı. Benim elimde avucumda tek kuruş var mı? Açlıktan ölebilirdim. Bana sahip olmak da istedi. Ben ikinci karısıyım, boşanacağım. Ama önce kesenin ağzını açmalı. Bundan 8 yıl önce deliğe tıkılmalıydı. Şimdi aşağıda kapalı. Ben kapadım onu. Göz göre göre kendimi öldürtemem. Kadın ağlayarak kapıyı adamın yüzüne kapattı. Peter bir katildi. Okul arkadaşlarından hep dayak yiyen, sessiz, zayıf Peter. Merdivenler sallanıyordu. Tavan başına yıkılmak üzereydi. Son derece titiz ve temiz bir adam olan George yere düşen şapkasını kaldırmadı. Evlenmişti Peter. Bunu bilen yoktu. Şimdiki ikinci karısıydı. Elinin üstünde, çirkin, gerizekalı, adi, doğru dürüst konuşamayan bir kadın. Ve önceki gün kardeşinin saldırısından kurtulmuştu. İlk karısını parçalamıştı. Sevdiği kitaplarını parçaları saklamak için kullanmıştı. Peter ve hakikat. Bari önceden yalan söyleseydi. Tüm çocukluğu ve gençliği boyunca durmadan yalan söyleyen bir insan olsaydı. Demek George bunun için çağrılmıştı. Telgraf ya karısı ya da polis tarafından çekilmişti. Peter'in cinsellikten yoksun olduğu da bir masaldı. Bütün masallar gibi güzel, hiçbir temele dayanmayan budalaca bir masal. George şehvet uğruna katil olan birinin kardeşi. Bütün gazetelerde iri başlıklar. Yaşayan en büyük sinolog. Doğu Asya'yı en iyi bilen uzman.
ikili bir yaşam sürmüştü. Akıl hastaları kliniğinin başkanlığından çekilmek, başarısızlık, boşanmak, yerine bir asistanının geçmesi. Ya hastalar? Evet, ya hastalar? Onlara acı çektirecekler şimdi, iyileştirmeye çalışacaklar. Tam 800 hasta. George'u seviyorlardı, onsuz yapamazlardı. Onları bırakmazdı. Başkanlıktan çekilmesi olanaksızdı. Hastalar her yanından çekiyorlardı. Gidemezsin. Gidersen biz de geliriz. Burada kal. Çok yalnızız. Ötekiler bizim dilimizden anlamıyorlar. Sen bizi dinliyorsun, anlıyorsun, bize gülüyorsun. Hastaları intihar bulunan güzel kuşlardı. Her birinin vatanı bir başka yerdeydi. Hiçbiri ötekini anlamıyordu. Birbirlerine sövüp sayıyorlardı da bunun bile farkına varmıyorlardı. George onların uğruna yaşıyordu. Onları bırakmayacaktı, kalacaktı. Peter'in sorunu bir çözüme bağlanmalıydı. Başına gelen felaket dayanılmayacak bir felaket değildi. O Çin yazısı uğruna yaşıyordu. George ise insanlar uğruna. Bir akıl hastanesine kapatılmalıydı Peter. Çok uzun süre kendini her şeyden yoksun kılmıştı. Son ilk karısıyla evlenince aklı bulanmıştı. Bu denli ani bir değişikliğe nasıl dayanabilirdi? Polis kardeşini verirdi herhalde. Belki onu Paris'e götürmeyi de başarırdı. Cezai ehliyetinin bulunmadığı kanıtlanabilirdi. George kliniğinin başından kesinlikle çekilmeyecekti. Tam tersine öne doğru bir adım attı, şapkasını yerden kaldırıp tozunu silkti ve kibar ama kararlı bir tutumla kapıya vurdu. Şapkasını eline alır almaz yine kendinden emin, dünyanın durumuna alışkın doktor kişiliğine kavuşmuştu. Sayın bayan diye yalan söyledi. Sayın bayan. Genç bir aşık gibi yalvarırcasına ve kendisine de gülünç gelen bir coşkuyla yineledi bu iki sözcüğü. Sanki kendi oynadığı sahnenin önündeki salondan kendini izler gibiydi. İçeriden kadının hazırlandığını duydu. Belki küçük bir aynası vardır diye düşündü. Belki pudra sürüyordur ve beni dinleyecektir. Kadın kapıyı açıp sırıttı. Sizden bazı bilgiler isteyecektim. Kadının uğradığı düş kırıklığını algıladı. Kadın aşk dolu sözlerin sürmesini ya da en azından bir kez daha sayın bayan denmesini beklemişti. Ağzı açık kaldı. Bakışları da sertleşmişti. Bütün bildiğim katil olduğu o kadar. Vahşi hayvan sesini andıran bir ses sus diye böğürdü. Önce iki yumruk göründü. Yumrukları iri, kızıl bir kafa izledi. İnanmayın bu karının söylediklerine. Boş sözler hepsi. Benim evimde katil falan bulunmaz. Ben söz sahibi olduğum sürece bulunmaz. Bana 4 kanarya borçlanmıştı. Kardeşi sizseniz şunu söyleyeyim ki hepsi de çok değerli kuşlardı. Özel olarak yetiştirilmişlerdi. Ama karşılığında para verdi. Hem iyi para verdi. Hemen dün gece. Belki bugün patenti bana ait olan deliği artık açarım baksın diye. Görmeyin, delikten bakmaya bayılıyor. Görmek ister misiniz? Yemek veriliyor kendisine ne isterse. Onu ben kapattım. Bu karıdan korkuyordu, tat alamıyordu. Zaten böylesinden kimse hoşlanmaz. Şu haline baksanıza. Kardeşinizi ne hale getirdi bir bilseniz. Canını okudu. Kardeşiniz bu kadının kendisi için var olmadığını söylüyor. Kadını görmektense kendini kör etmeyi yeğliyor. Haklı da. Böylesine ancak karı döküntüsü denir. Kardeşiniz onunla evlenmeseydi her şey yolunda gidecekti. Kardeşinizin kafasında da bir şey olmayacaktı. Kadın konuşmak istedi ama adam böğrüne bir dirsek indirip kadını evin içine itti. Siz kimsiniz diye sordu George. Karşınızda kardeşinizin en iyi dostu var. Adım Benedict Fufaf, öteki adıyla Kızıl Kedi emekli memur. Bu binaya ben bakıyorum. Yasalara da her zaman kılı kılın uyarım. Siz kimsiniz? Yani mesleğiniz nedir? George kardeşini görmek istedi. Tüm cinayetler, korkular, yeryüzünün tüm kötülükleri buhar olup uçmuştu. Kapıcıdan hoşlanmıştı. Adamın başı ona bu sabah gördüğü güneşi anımsatıyordu. Kaba saba ama insanın içini açan, uygar kentlerde ve evlerde işin artık çok ender rastlanılan, vahşi güçte bir adamdı. Merdivenler sarsılıyordu. Atlas dünyayı taşıyacak yerde yerden yere vurmaktaydı. İri baldırları döşemeleri eziyordu. Papuçları ve ayakları sanki taştandı. Duvarlar sözcüklerinin yankısıyla sarsılıyordu. Apartmanda yaşayanlar bu adama nasıl dayanabiliyorlar diye düşündü George. Kadının geri zekalı olduğunu hemen anlayamadığı için kendinden biraz utandı. Oysa özellikle söylediği tümcelerin ilkel yapısı yüzünden kadının söylediği aptalca şeylerin doğruluğuna inanmıştı. Suçu yolculuğun onu her günkü düşüncelerinden uzaklaştırmış olan Mozart'ın ve akıl hastası bir kapıcı karısıyla değil, hasta bir kardeşle karşılaşmayı beklemiş olmasının üstüne attı. Çok ciddi bir adam olan Peter'in bu tuhaf yaşlı kadının tuzağına düşmüş olmasını anlayışla karşılıyordu. Kendisine hiç kuşkusuz kadın yüzünden telgraf çekmiş olan kardeşinin körlüğüne ve deneyimsizliğine güldü. Zararın giderilmesinin bu denli kolay oluşundan ötürü de sevinç duydu. kapıcıya sorduğu bir soruya aldığı yanıt düşüncelerini destekler nitelikteydi. Kadın yıllarca Peter'in ev işlerini görmüş, başlangıçtaki bu işlevinden daha saygın bir konuma gelebilmek için yararlanmıştı. George kendisini bir cinayetin yol açabileceği dertlerden esirgemiş olan kardeşine karşı sevgiyle doldu. Aldığı yalın telgrafın yalın bir anlamı vardı. Kim bilir belki yarın trene atlayabilir, öbür günde yine kliniğinin koğuşlarında gezinebilirdi. Aşağıda apartmanın girişinde atlas bir kapının önünde durdu, cebinden bir anahtar çıkarıp kapıyı açtı. "Ben önden gideceğim," diye fısıldayarak iri bir parmağı dudaklarına götürdü. George kapıcının içeride, "Sayın Profesör, sevgili dostum," dediğini duydu. "Sana bir ziyaretçi getiriyorum. Karşılığında ne vereceksin bana?" George içeri girdi, kapıyı kapattı ve karşılaştığı odanın çıplaklığı karşısında şaşırdı. Pencere tahtalarla kapatılmıştı. Çok hafif bir ışık bir yatakla bir dolabı aydınlatmaktaydı. Herhangi bir şeyi doğru dürüst seçebilmek olanaksızdı. George algıladığı bayat yemek kokusu yüzünden elinde olmaksızın burnunu tuttu. Peter neredeydi? Hayvan kafesindekileri andıran bir hışırtı duyuldu. George elini duvara doğru uzattı. Yanılmamıştı. Duvar elinin uzandığı uzaklıktaydı. Odanın darlığı gerçekten korkunçtu. "Pencereyi açsanıza," dedi yüksek sesle. Atlas'ın sesi "Hayır, olmaz," diye karşılık verdi. Demek ki Peter'in derdi yalnızca kadın değildi. Gözlerinden de hastaydı. Odasının karanlık oluşunun anlamı buydu. Peki ama neredeydi? Burada. Burada işte. Atlas kafese tıkılmış bir aslan gibi kükrüyordu. Patenti bana ait olan buluşun önünde diz çökmüş. George duvar boyunca iki adım attı ve bir şeye takıldı. Peter miydi bu? Eğilince bir insan iskeletine dokundu. İskeleti kaldırdı. Kollarındaki insan titriyordu. Esinti mi vardı yoksa? Ama hayır. Her yer kapalıydı. Tam o sırada can çekişen birinin ya da konuşan bir ölünün her türlü ifadeden yoksun bitkin sesi duyuldu.
Kim o?
Ben George. Kardeşin George. Beni duymuyor musun Peter?
George mu?
Şimdi sese bir canlılık gelmişti. Evet George. Seni görmek istedim. Seni görmek için geldim. Paris'ten geliyorum. Gerçekten sen misin? Neden inanmıyorsun benim olduğuma? İyi göremiyorum. Burası çok karanlık. Ben seni tanıdım. Zayıflığından tanıdım. Ansızın buyruk veren kararlı ve sert bir ses duyuldu. George biraz ürkmüştü.
Odadan çıkın pıfaf.
Ne? Rica ederim yalnız bırakın bizi diye ekledi George. Derhal çıkın buradan diye emir verdi Peter. Eski Peter. Pıfaf odadan çıkıp gitti. Yeni gelen bey çok kibardı. Bir yerin başkanı gibi görünüyordu. Öyleydi de büyük bir olasılıkla. Küstahlığından ötürü profesöre haddini bildirme işini daha sonra da yapabilirdi. Ama bir avans almak üzere çıkarken kapıyı çarptı. Başkan olan saygısından ötürü kilitlemedi. George Peter'i yatağa yatırdı. Kardeşi artık George'un kollarında olmadığını fark etmedi bile. George pencereye gidip tahtaları kaldırmaya çalıştı. Biraz sonra yine kapatırım dedi. Ama şimdi temiz hava almalısın. Gözlerin acırsa bir süre kapalı tut.
Gözlerim acımıyor. O halde neden dinlendiriyorsun?
Çok okuduğunu, bundan ötürü de bir süre karanlıkta dinlenmek istediğini sandım. Tahtalar pencereye daha dün akşam takıldı.
Sen mi bu denli sıkacaktın? Yerinden oynatabilmem neredeyse olanaksız. Bu denli güçlü olduğunu hiç düşünmemiştim.
O tahtaları kapıcı olacak o paralı asker taktı.
Paralı asker mi?
Parayla satın alınabilen kaba saba bir herif. Bana şirin gözüktü. Hele çevrendeki öteki insanlarla karşılaştırıldığında. Eskiden bana da öyle gözükürdü.
Sana ne yaptı ki?
Terbiyesizlik ediyor. Sen diyor bana. Sanırım dostun olduğunu göstermek için böyle yapıyor. Herhalde uzun süredir bu küçük odada değilsin. Önceki gün öğlen vaktinden beri. O zamandan bu yana bir düzelme oldu mu? Gözlerinde demek istiyorum. Umarım beraberinde kitap getirmemişsindir.
Kitaplarım yukarıda. Küçük el kitaplığım ise çalındı.
Çok büyük şans. Yoksa burada da okumaya kalkışırdın. Bu ise gözlerin için zehir etkisi yaratırdı. Sanırım şimdi sen de gözlerinin geleceğinden kaygılısın. Eskiden hiç aldırmazdın gözlerini. Bu yüzden de onları olabildiğince kötüye kullandın.
Benim gözlerim sapasağlam. Emin misin? Hiçbir şikayetin yok mu?
Hayır. Sonunda tahtalar sökülmüştü. Oda parlak bir ışıkla doldu. Pencereden içeriye tertemiz hava giriyordu. George derin ve rahat bir soluk aldı. O ana dek muayene iyi gitmişti. Peter'in hesaplı sorulara verdiği karşılıklar doğru, ciddi ve her zaman olduğu gibi biraz tersti. Bütün kötülük yalnızca ve yalnızca kadındaydı. Peter kadına yönelik bir sözü duymazlıktan gelmişti. Gözlerinden korkmuyordu. Gözlerinin durumu konusunda üst üste sorularla karşılaşınca haklı olarak öfkelenmişti. George dönüp arkasına baktı. Duvarda içi boş iki kuş kafesi asılıydı. Yatak çarşaflarının üstünde kırmızı lekeler vardı.
Köşedeki lavabonun içindeki kirli suda kırmızı parıltılar saçıyordu. Peter parmaklarından anlaşılabildiğinden de daha zayıftı. Yanaklarındaki derin çizgi vardı. Yüzü yıllar önce olduğundan daha uzun, zayıf ve sert ifadeli görünüyordu. Alnında sanki gözleri hep ardına dek açık duruyormuş gibi dört çok belirgin kırışık vardı. Dudak diye bir şey görünmüyordu. Yalnızca tedirgin bir çizgi dudakların yerini belli etmekteydi. Açık mavi gözlerinin bakışları hep George'un üzerindeydi. Gözlerin kendisi umursamazmış gibi bir ifade takılmaya çalışırken göz uçlarından merak ve kuşku okunuyordu. Peter sol kolunu arkasına saklamıştı. Elinde ne var? George kardeşinin kolunu arkasından çekince elinin kan içinde bir beze sarılı olduğunu gördü. Yaralandım. Nasıl oldu bu? Yemek yerken bıçak ansızın kayıp serçe parmağıma saplandı. Parmağımın üst bölümünü yitirdim. Çok kuvvetle saplamış olmalısın bıçağı. Parmağımın bir bölümü aşağı sarkmıştı. Artık kurtarılamaz diye düşünerek ve hepsinin acısından bir defada kurtulmak için kestim. Seni bu denli korkutan ne oldu? Ne olduğunu biliyorsun. Nereden bileyim Peter? Kapıcı anlatmıştır. Tuhaf ama tek sözcük söylemedi bana. Bütün suç onda. Kanarya beslediğini bilmiyordum. Kim bilir neden kafesleri yatağın altına saklamış. Bütün bir öğleden sonra ve onu izleyen bütün bir gün burada çıt yoktu. Sonra dün akşam yemeği sırasında tam etimi keserken korkunç bir gürültü koptu. Duyduğum korku yüzünden de parmağımdan oldum. Çalışırken nedenli sessizliği gereksindiğimi bilirsin. Ama ben de o iğrenç heriften öcümü aldım. Böyle kaba şakalardan hoşlanıyor. Kafesleri bilerek yatağın altına saklamış olduğunu inanıyorum. Yoksa duvarda şimdi asıl oldukları yerde bırakabilirdi. Öcünü nasıl aldın? Kuşları serbest bıraktım. Duyduğum acı karşısında hafif kalan bir öç aslında. Kuşlar dışarı çıkınca büyük bir olasılıkla ölmüştür. Kapıcı da öfkesinden pencereme bu tahtaları çaktı. Ayrıca kuşların parasını kendisine ödedim. Kuşlara paha biçilemeyeceğini, onları yetiştirmesinin uzun yıllar almış olduğunu ileri sürdü. Yalan söylediği kuşkusuz. Kanaryaların emirle ötüp emirle sustuklarını bir yerde okudun mu hiç? Hayır. Böyle diyerek fiyatlarını artırmak istedi. İnsan yalnızca kadınların kocalarının paralarına göz diktiğini düşünür. Oysa bu büyük bir yanılgı. Kuşların karşılığını nasıl ödediğimi görüyorsun. George yakınlardaki bir eczaneye koşup tender diyot, sargı bezi ve Peter'e güç verebilecek bir şeyler aldı. Yara tehlikesizdi ama zaten zayıf bir insan olan kardeşinin bunca kan yitirmiş olması George'a korku veriyordu. Yaranın hemen dün sarılmış olması gerekirdi. Kapıcı canavarın biriydi. Yalnızca kuşlarını düşünüyordu. Peter'in anlattıkları inanılır gibi geliyordu. Buna karşın anlatılanların ayrıntılarının da doğru olup olmadığını suçludan sormak zorunluydu. En iyisi hemen yukarı daireye çıkmak ve kapıcının gerek dünkü gerekse daha önceki olaylara ilişkin olarak anlatacaklarını dinlemekti. George bunu yapacağını hiç memnun değildi. Bugün ikinci kez bir insan hakkında yanılıyordu. Bir ruh doktoru olarak kazandığı başarılardan ötürü kendini insan sarrafı sayıyordu. Böyle saymakta da haklıydı. Kızıl saçlı adam yalnızca güçlü değil aynı zamanda hileci ve tehlikeliydi. Yatağın altına sakladığı kuşlarla yaptığı şaka kendini en iyi dostu diye tanıttığı Peter'i aslında neden umursamadığını gösteriyordu. Pencereye tahtalar çakıp hastayı ışıktan ve havadan yoksun bırakmayı içi götürebilmişti. Yarayla hiç ilgilenmemişti. George onunla tanıştığında söylediği ilk tümcelerden biri de kardeşinin ona borçlu olduğu dört kanaryanın parasını ödediği hem de iyi para verdiği olmuştu. Tek düşündüğü paraydı.